Ayrım 17, sayfa 239. Birdenbire mağaranın en yakınındaki askerler küfrederek kaçışmaya başladılar. Ne oluyor diye bağırdı subay. Askerler cevap verecek halde değildiler. Boğulur gibi öksürüyorlardı. Duman bir türlü mağaraya girmek istemiyordu. İçeriden gelen bir hava cereyanı gri dumanları mağara ağzının iki yanına dağıtmış ve askerler bundan hatırı sayılır derecede paylarını almışlardı. İçeridekiler dumana boğma planı öksürerek, tıksırarak ve ağlayarak tam bir geri çekilmeye dönüşmüştü. Keskin dumandan fazlaca payına düşen birkaç asker yere yıkıldılar. Gözleri şişmiş olan bazıları ise ellerini kör gibi ileri uzatmışlar, oradan uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Bağ durumu yerinde incelemek üzere öfkeyle ayağa kalktı. Fakat o da okkalı bir duman yutunca vahşice öksürerek geri kaçmaya başladı. Bir duman bulutu peşinden geliyordu. Sanki mağaranın içinde birisi ateşi dışarı üflüyordu. Aslında bütün mesele kukla birliklerin aptallığından ibaretti. Mağaranın içinde hava basıncı daha kuvvetli olduğundan dumanların içeri girmesi imkansızdı. Köy halkı sabahleyin birliklerin niyetini öğrenince kurnaz kurnaz gülmüşlerdi. Tudon, samanına el koymaya gelen askerlere, ''İstediğiniz kadar alın götürün, nasıl olsa bana ucuza geldi, yalnız korkarım pek bir işinize yaramayacak.'' demişti. ''Ne demek istiyorsun ihtiyar? Mağarayı dumana boğmak imkansızdır.'' Diğer bir asker araya girerek bu konuşmayı kesmişti. ''Hadi işinize bakın, köy bir adamla tartışmanın ne anlamı var?'' Ama Tudon haklıydı ve söylediğini çok iyi biliyordu. Duman mağaranın iki ağzına doğru yayılmaya devam ediyordu. Asya hemen gözlerini sımsıkı yumarak ''Olmuyor, olmuyor'' diye bağırdı. ''Samanları mağaranın içine itin.'' Dört kişi bir sürü emniyet tedbiri alarak emri yerine getirmeye giriştiler. Uzun bambu kamışlarla öne doğru yürüdüler. Dumanlardan kaçınarak saman balyalarını ileri itmek için ileri sıçradılar ve yine aynı telaşla geri çekildiler. Bu defa da teminin umutlarını dumanlar içinde boğuldu. Çünkü duman yine dışarıya esiyordu. Bir asker küfrederek, ''Kör ihtiyar haklıymış, bu şekilde bunları dumana boğmanın imkanı yok.'' dedi. ''Temenim, en iyisi geri çekilelim de başka bir akıl düşünelim. Burası pek saatli değil.'' ''Doğru söylüyor temenim, burada onlara çok yakınız. Eğer şimdi bir de çıkış yapacak olurlarsa sipere yatacak zaman bulamayacağız.'' Temen hiddetle bağırdı. ''Ne aptal pısırık heriflersiniz siz. Keşke dışarı çıksalar. İstediğimiz de o değil mi zaten? Hayır, geri çekilmeyi aklınızdan silin bir kere.'' Yakışıksız bir küfür daha savurdu. O sağa sola çalım satarak küfrederken zamı çağırması için gönderdiği adam Hindistan cevizleri koruluğundan koşarak çıktı geldi. Yüzünün bütün kanı çekilmiş, soluğu kesilmişti. Nefes nefese konuştu. Teğmen ölmüş. Aztemin öylece ağzı açık kala kaldı. Hayne o da ölmüş diye devam etti asker. Kılıç veya ona benzer bir şeyle öldürmüşler. Teğmenin kafası kopmuş. Allah'ım yattığı sıra kan deryası halindeydi. ''Nerede öldürmüşler? Kim öldürmüş? Suçlular yakalandı mı?'' Teğmen'in anasının evinde. ''Kimin yaptığını bilmiyorum. İçeri girince ikisi de cansız uzanmış gördüm. Boyunlarına sineklerin biri kalkıp biri iniyordu. Evde hiç kimse yoktu. Domuz köpekler şimdi de cinayetlere başladılar. Öyle sanıyorum ki.'' Az Teğmen'in yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. ''Kumandana haber verdin mi?'' ''Evet Teğmen'im.'' ''Ne dedi?'' ''İçki içiyordu. Elinden bardağı düşürdü.'' Az Teğmen başka hiçbir soru sormaksızın bütün teşebbüsü orada kesti. Askerler ellerindeki bambu kamışlarını atarak açık araziye doğru yürüdüler. Duman yutmamış olanlar da dahil olmak üzere hepsi sendeliyorlardı. Bu korkunç haber onları yıldırım gibi çarpmıştı. Rangerler ilk defa korkunun ne olduğunu öğreniyorlardı. Zam onları kendisine körü körüne inanan katı yobazlar haline getirmişti. Onunla birlikte oldukları sürece her çarpışmayı kazanacaklarına, istedikleri kadar insan öldüreceklerine ve kimsenin onlara bir şey yapamayacağına inanmışlardı. Zam onları cinayete iten hücum borusuydu. Bir devrimciyi görünce kilometrelerce uzakta bile olsa çamur demez, bayır demez, av köpeği gibi peşine takılırdı. Adamlarını yağmurlu gecelerde yola çıkartır, bunun Vietcong'u baskına uğratmak için tek yol olduğuna inanırdı. Adamlar başlangıçta insan eti yemeye tiksiniyorlardı ama sonra onlar da zama uyumuşlardı. Zam insan etini zevkle yutar ve en lezzetli etin bu olduğuna yemin ederdi. Anası ve bacısı hariç her kadının arzına geçebilirdi. Hayvani duygularını bahtsız kadında tatmin ettikten sonra göğsünü ısırarak kanını emerdi. Kadın kanının erkek kanından daha iyi bir kuvvet ilacı olduğunu söylerdi. İşte böyle bir adamdı Zam. Böyle olduğu için de Ngodin Diem onu aynı cinsten diğer 5 vahşi hayvanla birlikte Namrod'a üstlenmiş bulunan 4. Kol Ordu'nun kahramanları olarak taklif etmişti. Zam'ın bölüğü bir zehirli yılandı ve o bu yılanın başıydı. Şimdi kafa kesilince vücut ancak çırpınarak kıvranabiliyordu. Aztemir Ağa'nın savaşçı tavrı yerine gitgide daha açıkça ortaya çıkan bir korkuya bıraktı. Hindistan cevizleri koruluğuna varıncaya kadar birkaç defa tökezlendi. Bazı rengeller koşarlarken başlarını geri çevirerek mağaraya korkulu bakışlar fırlatıyorlardı. Hepsi bitkindi. Yeni saldırıların da yenilgiye uğramasıyla aynı anda aldıkları zaman ölüm haberi işlerindeki bütün enerjiyi bir anda tüketivermişti. Arkalarında saman balyaları kül rengi haline geldi. Beyaz bir kül yanı ansızın çöktü ve mağara ağzının üst kısmı yine meydana çıktı. Askerler ırmak kenarındaki kamplarına vardıklarında kumandan oradaydı. Dumana boğma hareketinin bir başarısızlığını öğrenince yüzü karardı. Dün geceden beri beladan kurtulamıyordu. İlk günlerde Honda sakin kalmıştı. Fakat bir tek kızın öldürülmesi buranın bir cehenneme dönmesine yetmişti. Gece mitingleri kesilen bambular için tazminat talebi, sonra Temenzam'ın korkunç bir şekilde öldürülüşü ve nihayet gerillaları mağaradan çıkartmak için dumana boğma planının başarısızlığa uğraması. Bir küfür savurarak bağya döndü. Öyleyse mağaranın ağzına duvar örüp onları diri diri gömeceğiz. Zan ve Hayno'nun öldürülüşünde o Kımer kadınından şüphe ediyorum. Zaten deliye benziyordu. Ben de öyle sanıyorum kumandanım. Odur mutlaka, başkası olamaz. Korkunç ve vahşi bir bakışı vardı. Onu tutuklamalıyız kumandanım. Elimizden kurtuldu. Adamlarımız bütün köyü aradılar ama hiçbir sonuç elde edemediler. Zam'ın yarı Vietnamlı kız kardeşinin de tutuklanmasını emretti. Fakat halk öfkeyle oraya girerek kızı yine kurtardı. Kumandanım, burada bir yığın delik kafalı insan var. Bence bunların birkaçının karnını deşersek diğerlerine ders olur. Kumandan cevap vermedi. Güneş yanığı kolunu kaldırarak saatine baktı. Saat neredeyse 2 oluyor dedi. Gidin ve zamlı adamını gömün. Ben okula gidip yaralılara bir bakacağım. Bağırıp şikayet ediyorlarmış galiba. Allah belasını versin. İstediğim helikopterleri hala göndermediler. 80 defa da telefon ettim. Viengung hepsini düşürdü mü ne? Topuklarının üstünde dönerek yanındakilerle birlikte köye doğru yürüdü. Honda da geldikleri ilk gün okuldaki bütün eşyaları dışarı attırmıştı. Şimdi ise iğrenç bir sahneye şahit oluyordu. Yaralılar konserve kutusunda sardalya balıkları gibi çadır kumaşları üzerine yan yana sıralanmışlardı. Her yanları sargılar içinde bal mumu gibi sapsarı vücutları devamlı kıvranıyordu. Ortalık kan ve pislik içindeki sargı bezleri ve pamuk parçalarıyla doluydu. Pislik tiksindi uyandırıyordu. Yaralı askerler küfrediyorlar, durmadan sızlanıyorlar ve yaralarının ağırlık derecesine göre inliyorlardı. Bir çocuk ağlaması gibi uzun hıçkırıklar, sıkılmış dişlerin arasından çıkan iniltiler, hırıltılar, boğulurcasına öksürenler, bir kabustaymış gibi boğuk feryatlar. Burada sadece ağır yaralılar kalmıştı. İyileşebilecek durumda sayılan ve çoğunluğu subay olan diğerleri ölü Yankee'nin cesedini götüren helikopterle gitmişlerdi. Kumandan kaşlarını çatarak kıvranan, küfreden ve inleyen adamlara baktı. Kasıtlı veya kasıtsız bu hareketler kumandanın ciddi şekilde onuruna dokunmuştu. Öfkeyle emir subayına döndü. Söyle şunlara çenelerini kapatsınlar, yoksa hepsini gebertirim. Emir subaylarından biri avazı çıktığı kadar bağırdı. Susun lan, ne bağırıp duruyorsunuz? Çenenizi tutun, yoksa kumandan sizi şimdi tam börtecek. Vay orospu çocuğu vay, nerede o kumandan, nerede? Yaralılar daha ağır küfürlere giriştiler ve buraya kendilerini tehdit etmeye gelen adamın üzerine doğru sürünmeye başladılar. Onlar var güçleriyle bağırırken kumandan korkuyla geri çekildi. Adamlar kapıya doğru sürünüyorlar, yüzüne karşı beddualar ediyorlar, onları ölüme sürdüğü için lanet okuyorlardı. Subay bir an onları izledikten sonra bağırdı. Susun, susun diyorum size. Ama yaralılar küfretmeye ve lanet okumaya devam ediyorlardı. Hatta eğer ölürlerse dünyaya yine geri dönüp onun canını almakla tehdit ediyorlardı. Öne doğru uzanan bir kol kumandanın tozlu siyah çizmesine dokunmaya muvaffak olmuştu. Kumandan omzunda Thompson taşıyan muhafızına bir işaret vererek öldür şunu dedi. Asker omzundan silahını indirmiş fakat ağzı açık öyle taş gibi kala kalmıştı. Tetikteki parmağı titriyor, tetiği bir türlü çekemiyordu. Ama kumandan beklemedi. 12'lik koltuğunu çıkartarak kanlı bezlerle sarılmış kafaya nişan aldı ve ateş etti. Yaralı geri düştü. Eli yavaşça kumandanın çizmesinden çözüldü. Kumandan nişanı gıcırtatarak tabancasını muhafızına çevirdi. Ya sen? Niye emrime itaat etmedin? Adam bir şey söylemedi ama gözleri kömür gibi parlıyordu. Silahını öyle sıkı kavramıştı ki sol eli bembeyaz kesilmişti. Elindeki Thompson yavaş yavaş kumandana doğruldu. Kumandanın rengi attı. Gözünü askerden ayırmayarak yavaşça tabancasını indirdi ve kılıfına soktu. Muhafız silahını daha bir süre kumandana çevrili tuttuktan sonra ani bir hareketle omzuna attı. Kumandan bu korkulu sahne geçtikten sonra bunu temizlemeliyim yoksa o beni öldürür diye düşündü. Asker de sık sık kumandana bir göz atıyor ve aynı şeyi düşünüyordu. Mutlaka intikam almak isteyecektir. Ben ondan önce davranmalıyım. Her ikisi de diğerinin ne düşündüğünü biliyorlardı. Dalgaların sesini bastıran bir gürültüyle bir grup helikopter Hondat semalarında gözüktüğünde saat 4'e geliyordu. Adamlar başlarını havaya kaldırdılar ve denizden bu yana doğru 6 helikopterin geldiğini gördüler. Halkın tırtıl böceği adını verdiği 4 tane çift motorlu ve mala sapı dediği 2 tane tek motorlu. Uçan canavarlara benzeyen makineler en cesur köylülerde bile cehennem zebanileri izlenimini uyandırıyordu. Öylesine gaddar ve kötü bir görünüşleri vardı. Aynı düşmanın vasıfları. Acayip görüntüler, berrak mavi gökyüzünde öne doğru eğilmiş burunlarıyla herkese tehdit edercesine ilerliyorlardı. Altısı da sahili geçtikten sonra gürültüyle dönen pervaneleriyle inmek istermiş gibi yere yaklaştılar. Fakat ağaçların üzerinde uçmaya devam ettiler. Hindistan cevizi palmeleri sallanmaya başladı. Meyve ağaçları titreşti. Güneşli yaprakları yukarı doğru havalanarak denizin maviliğini yeşil renklere bezedi. Helikopterler hala mağaranın üzerinde ince bir duman şeridinin uzandığı ağır bir sessizlik yüklü Hondat'ı geçtiler. Sonra açık bir meydanda yere inmek üzere geri döndüler. Bu sefer gerçekten inişe geçmişlerdi. Kulakları sağır edici bir gürültü çıkartıyorlardı. Uzun yüzgeçli balıkları andırıyorlardı. Kapıları tamamen açıktı. Birkaçından aşağıya merdivenler sarkıtılmıştı. Kapı boşluğunda Amerikalılar duruyor, yere bakıyorlardı. Koyu renkli gözlükleri ve pancar gibi kırmızı yüzleri vardı. Altı makine ekin anızlarını biçmek ister gibi dalgalandırarak yere indiler. Pervaneler yavaşlayınca askerler koruluktan koşarak geldiler. İki Amerikalı aşağı inerek onlara doğru yürüdü. Karşılıklı birkaç söz söylendi ve askerlerin bir kısmı yine geri koştular. Diğerleri makinelere tırmanarak çimento torbaları, gri madeni sandıklar, bir film göstericisi, bir sehpa ve birkaç hoparlörü aşağı indirmeye başladılar. Psikolojik bölümden az temin önemiyle şişinerek film göstericisini taşıyan askerlerin peşine takıldı. Aleti sevgiyle okşayarak konuştu. Teklifim yukarıdan kabul edildi. Şimdi bir film göstereceğiz. Sahi mi Temin? Evet. Birisi yüksek sesle içini çekti. Ne kıyak şey değil mi? Bu şartlar altında bir de sinema seyredeceğiz. Aslıemen kızı. Bu bizim için değil. Vietcong ve halk için. Hala anlayamadınız mı? Ama neden Temin'im? Siz sahiden koyun kafalısınız. Vietcong'a karşı yalnız silah yetmiyor, görüyorsunuz. Psikolojik yöntemler de uygulamalıyız. Dinleyin şimdi. Bu film Amerika'dan daha yeni geldi ve gerçekten harika bir şey. Çin ve Kore birlikleriyle ABD birlikleri arasında dağlarda geçen bir çarpışmayı gösteriyor. Amerikalılar rakiplerini tek adam kalmamacasına temizliyorlar. Aslıemen durdu ve elini göğsüne götürerek. Bu benim fikrimdi dedi. İçeridekilerin moralini bozmak için bu filmi mağaranın önünde oynatmayı teklif ettim. Halkı da zorla getirip seyrettireceğiz ve onların da cesareti kırılacak. Askerler subayı işletmeye başladılar. Aa, siz bir dahisiniz. Vietcong artık kapı yuttu demektir. Filmi görür görmez teslim olacaklar. Vallahi aşk olsun Temin'im. Siz tam ordunun psikolojik bölümüne layık bir adamsınız. Az hemen askerlerin dalga geçtiğini fark etmemiş, tavus kuşu gibi kabarıp duruyordu. Sonra çok ciddi bir sesle ilave etti. Vietcong'a karşı savaşmanın yöntemi budur. Ama bunları sakın kimseye anlatmayın, oldu mu? Tabii teminim, askeri sır dedi birisi. Bütün tesisatı koruluğa taşıdılar. Yoldan helikopterlere taşınan vücutları kat kat sargılardan tabaktaki karideslere dönmüş yaralılara rastladılar. İnleyerek ve arkalarında pis bir koku bırakarak götürülüyorlardı. Taşıyıcılar hızlı hızlı yürüyorlar, hamaklar sallanıyor ve yaralıları acımasızca sarsıyordu. Bazı taşıyıcılar bir yandan yürürken bir yandan da yolda meyve bahçelerinden koparttıkları tarçın elmalarını ve avokado meyvelerini ısırıyorlardı. Arkadaşlarının çektiği acıları aldırmaksızın tıkınmakla meşguldüler. Sanki bir defa paralı asker olmaya karar vermek bütün insanca hisleri söküp almıştı işlerinden. Amerikalıların çoğu helikopterlerden inmemişlerdi. Aşağı inen ikisi kollarını göğüslerine kavuşturmuş, bacaklarını gererek pirinç tarlasına dikiliyor, rahatça sigaralarını içiyorlardı. Hamaklar yanlarından geçerken daha iyi görebilmek için üşengeç bir tavırla gözlüklerini çıkarttılar. Ama sonra hemen geri çekilerek elleriyle burunlarını tuttular. Hamaklar arkalarında iniltiler ve çürüyen et kokusu bırakarak birbiri ardına önlerinden geçti. Kan mıydı? Yoksa açık bir yaradan sızan, diğer isimsiz bir sıvı mıydı bu? İki Amerikalı sırtlarını çevirerek yere tükürdü ve sinirli bir tavırla sigaralarından birer nefes çekti. Taşıyıcılar yüklerini helikopterin tabanına boşalttıktan sonra peşlerinden sürükledikleri hamaklarıyla ayaklarını sürüyerek geri döndüler. Helikopterler motorları makineleri sarsarak gürültüyle çalışmaya başladı. Gürültü giderek arttı ve pervane kanatları yükselerek gitgide daha hızlı dönmeye başladı. Bu sırada kumandan geldi. Amerikalıların elini sıktıktan sonra kısa bir süre onlarla konuştu. Konuşma sırasında alnında kırışıklar beliriyordu. Amerikalılar küçümser tavırlarını muhafaza ediyorlardı. İşlerinden, genzinden konuşan bir teğmen, sigarasından derin bir nefes çektikten sonra izmaritin ateşinden hemen bir yenisini yaktı. Sonunda helikopterdeki Amerikalılardan biri koluyla bir işaret vererek bağırdı. ''Hadi acele edin!'' İki Amerikalı peşlerinde kumandan olduğu halde helikopterlerine doğru koştular. Teğmen merdivenleri tırmanarak kapıdan kukla subayını selamladı. Kumandan helikopterin altında dimdik duruyordu. Pervanelerin rüzgarından saçları karmakarışık olmuştu. Sonunda kollarını açarak bağırdı. ''Nasıl isterseniz sir, nasıl isterseniz.'' Amerikalı teğmen sırıttı, başını salladı ve kumandana makinenin yanından çekilmesini işaret etti. Motorlar tam süratle çalışmaya başladılar ve hemen az sonra helikopterler ikişer ikişer havalandılar. Kumandanın etrafında fırtına gibi bir rüzgar esiyordu. Ayaklarının altındaki ekin anızları sanki yerden sökülüp havalanacakmış gibi oluyordu. Fırtına geçip gittikten sonra da üzerlerinden silindir geçmiş gibi yatık kaldılar. Helikopterler Honda üzerinden denize doğru uçarlarken kumandan geri döndü. Amerikalı teğmen yan camdan aşağı bakıyordu. Güneş gözlüklerinin arkasından sahile doğru koşan ve beyaz köpükler bırakarak yine geri akan dalgaları seyrediyordu. Denizin gelgit hareketinin sahilde bıraktığı çizgiyi, dalgaların çarptığı dalyan sırıklarını, etrafı ağlar ve küçük kayıklarla çevrilmiş direkler üzerinde bir dam gördü. Bu manzara ona nedense denizin ve gökyüzünün sonsuzluğu başlamadan önce karaya ait en son şey olarak görülen bir fener kulesini hatırlatıyordu. Helikopterler daha hızlı uçmaya başladılar. Gökyüzünü ansızın yığın yığın yağmur bulutları kaplamıştı. Altlarında dalgalar beyaz tepecikler teşkil ediyorlardı. Deniz suyu derin maviliğini kaybetmiş ve kurşuni bir renge bürünmüştü. Teğmen camı aşağı indirerek mırıldandı. Fırtına geliyor. Evet teğmenim dedi yanında oturan astsubay. Sonra ayağa kalkarak altlarında kaynaşan denize bir göz attı ve fısıldadı. Şimdi teğmenim. Hayır henüz sahile çok yakınız. Saatine baktıktan sonra ekledi. 5 dakika sonra. Elini camın kenarına koydu. Rüzgarda titreşen sarı tüylerle örtülü, huzursuz ve sabırsız parmaklı, şişman bir el. Havalandıklarından beri pilot mahalle durmadan uğulduyordu. Yerde yatan yaralılar kıvranıp duruyorlardı. Motorun gürültüsü iniltileri bastırıyordu. Sarsıntıdan yaraları yine kanamaya başlamıştı. Aynı cehennem azabı. Şiddetli darbeler yerine küçük küçük, sürekli zalim vuruşlar. Kan sargıları hızla boyaladıktan sonra muşamba tabana yayılarak küçük gölcükler meydana getiriyordu. Gölcüklerde ince şeritler halinde tabanın açık yerlerinden damla damla dışarı sızarak köpüklerle örtülü denize bardaktan boşanırcasına yanlamasına yağan yağmura karışıyorlardı. Teğmen yaralıların arasından geçerek telsiz kabinine girdi. Az sonra geri dönerek şimdi dedi astsubaya. Astsubay gömleğini çıkartarak yan tarafa çekildi. Bir kabloya bağlı olan demir kola sarıldı ve yaralı adamlara son bir defa göz attıktan sonra dişlerini gıcırtarak bütün gücüyle kolu çevirmeye başladı. Kablo boşaldı. Zemin ansızın aşağıya doğru kayarak 2 metre genişliğinde kare şeklinde bir delik açıldı. 7-8 yaralı hemen kayboldu. Diğer ikisi kapaklara sarılmış bırakmıyorlardı. Kabaralı ayakkabılar tutunmaya çalışan ellere vurarak dışarı tekmeledi. Adam vahşi bir çığlık kopartarak kayboldu. Bir diğeri parmaklarının olanca gücüyle sarılmış, hala düşmemek için direniyordu. Astsubay önce onu da tekmelemek istedi, sonra vazgeçti. Merakla eğilerek kapağı sımsıkı kavrayan parmakların nasıl birer birer çözüldüğünü ve sonunda kayarak boşlukta kaybolduğunu seyretti. Vücutlar dalgalara çarpınca yaralıların bir kısmı hemen ölmüş veya bayılmışlardı. Diğerleri ise soğuk suyun etkisiyle yaşamak için son güçlerini seferber ettiler. Ama durumların ne kadar umutsuz olduğunu hemen anladılar. Öleceklerini anlayınca çaresizliğin verdiği delice bir gayretle dalgalarla boğuşmaya başladılar. Kanları suya karışıyor, tuz yaralarını yakıyordu. Ama en fazla mücadele edenler de sonunda yenildiler. Güçleri çabucak tükendi ve kurşun rengi dalgalar onları birer birer yutmaya başladı. 46 adam dibe çöktüler ve geriye sadece yağan yağmurla daha korkunç bir manzaraya bürünen karanlık deniz aldı.